Ayrım 12.
Bayrak Radyo'da her sabah Başkent Uyanırken adlı programı sunan Cemal Akkuş, bu anonsların siyasi geçmişlerinden kaynaklandığını söylüyor. Radyomuzda Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edebali'nin emeği var. Hani Marx'ın ilmi solculuk hadisesi vardır, biz de ilmi sağcıyız. Bir noktayı da vurguluyor. Batı Çalışma Grubu veya diğer izleme hadisesinden dolayı yayın çizgimizde bir değişiklik yapmadık. Akkuş İslami radyo tanımını kabul etmiyor. Çok farklı çizgiler var. Umut Radyo daha radikal. Hedef Radyo, Refah Partisi'nin resmi gazetesi Milli Gazete'nin sözlü kısmı gibi. Arifan Radyo, Muradiye Vakfı'nın sponsorluğunda yürüyor. Ankara Belediyesi ile ilişkisi iyi. Akkuş'un en radikal radyo diye tarif ettiği Umut Radyo, sürekli ilahiler ve yeşil pop çalınan, ezanlar, ayetler okunan bir radyo. En çok dinlenen sanatçıları da Reşit Muhtar, Arif Nazım, Aykut Kuşkaya. 29 Eylül'de bir istek programı vardı. Şehitlikle ilgili bir istek sunucuyu duygulandırdı. İnşallah biz de bir sevda uğruna şehit oluruz. Az sonra yeni mahalleden arayan dinleyici aynı semtteki MİT merkezini unutmadı. Sıradaki parçayı bütün Müslümanlara, Umut Radyo ve MİT çalışanlarına armağan ediyorum. Sunucu da hiç tepki göstermedi, soru sormadı. Radyodan ilahi tarzındaki bir parça duyuldu. Sözlerinde özel bir imada yoktu. Reklamları da özel. İslamcı radyoların reklamları da farklı. Şampuan, banka, gazete ya da orkid reklamlarını bu radyolarda duymak mümkün değil. Tesettür mağazaları, alkolsüz kolonya, misvaklı diş macunu, ezan okuyan saat, umre turları ya da aynı cemaate mensup özel okullar, kitap evlerinin reklamları ise hep bu radyolardı. Reklamlar o dünyaya açılan bir kapı gibi. Dinleyince hemen özel bir dünyanın eşiğinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Hiçbir yerde duyamayacağınız İslami firmalar orada hayat buluyor. Çünkü bu cemaat kendi radyolarını dinliyor, kendi mensuplarının şirketlerinden alışveriş yapıyor, yandaş belediyeler ve vakıfların şirketleri radyolara destek reklamları veriyor, aynı kooperatif ya da mahallelerde oturuyorlar. Yaşamları büyük bir dünya içinde, küçük bir kolonide geçiyor. O nedenle radyo reklamlarının da aynı cemaate hitap etmesi son derece doğal. Promosyonların bile özel bir işlevi söz konusu. Amaç, cemaat üyelerini birbirine tanıştırmak. Anonslar hiç değişmiyor. Radyomuz dinleyicilerine nokta nokta tesettür mağazası %10 indirim yapıyor. Ya da radyomuz dinleyicilerine nokta nokta benzin istasyonu indirim fişi uyguluyor. Oysa gazete promosyonlarına demediklerini bırakmazlar. Kendileri de geri kalmazlar. Reklamlarla ilgili genel ilkeler onları bağlamıyormuş gibi davranırlar. Örneğin, sağlık kuruluşlarının reklamları yasaktır. Ama bu radyolar, kendi dünyalarından olan kliniklerin, doktorların reklamlarını yayınlamakta sakınca görmez. Örnek mi? İşte Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün, Şafak Radyo'nun 8 Mayıs'taki yayınıyla ilgili raporu. Bir reklam kuşağında, bir attar dükkanı reklamı içinde pek çok hastalık ile, kısırlık, altın ıslatan çocuklar için, hiçbir bilimselliği olmayan, kesin tedavilerin bulunduğu bitkilerin reklamı yayınlandı. İşe bakın. Kimi sağlık sorunlarının çözümünü bir attara bırakmışlar. Siz hiçbir televizyonda ya da diğer radyolarda bir attar reklamı gördünüz mü? Hani kanun, reklamlar dürüst olacak, yanıltıcı olmayacak diyordu. Oysa bir İslamcı radyo için hiç de şaşırtıcı değil. Rapordaki ikinci unsur da reklamların öbür yayınlardan jingle'la ayrılmamış olması. Yani bir de attarın söylediklerinin reklam olduğu belli bile olmuyormuş, iyi mi? Gizli reklam. Bir de gizli reklam sorunu yaşanıyor. Gerçi bu sorun diğer radyo ve televizyonlarda da söz konusu. Ama buradakinin niteliği farklı. Diyelim o gece Kadir Gecesi. İslamcı radyo hemen yandaş firmaların Kadir Gecesi kutlama mesajlarını yayınlıyor. Hem de tek tek. Bu bir gizli reklam değil mi? Kayseri Emniyet Müdürlüğü de yine Şafak Radyo'nun 5 Şubat 1997'deki Kadir Gecesi özel programında gizli reklam yapıldığı tespitinde bulunup rapor tutmuş. Ve tabii RETÜK'ten bu konuda bir ceza yok. Başka bir reklam yöntemi de yandaş kuruluşlar ve kişiler için uygulanıyor. Aynı çizgideki gazeteler, vakıflar, dernekler sürekli bu radyolarda arıza endam ediyor. Sabah haberler mi okunacak? Uzun uzun İslamcı gazetelerdeki haberler, köşe yazıları okunuyor. Bir dernekte meslek odasında seçim mi var? Hemen yandaşların, onların deyimiyle inananların propagandaları mikrofonda. Hem de saatlerce. Ankara'daki Arifen Radyo'nun 27 Eylül'deki yayını iyi bir örnek. Bir gün sonra Eczacılar Odası'nda seçimler vardı. Odada yönetimi ele geçirmek isteyen İslamcı ekip canlı yayına çıkarıldı. Uzun uzun konuşturuldular. Adresler verildi, telefonlar duyuruldu. İnananlar gelin oy verin, odayı biz yönetelim. İyi de bu hangi yayıncılık ilkesine uyuyor? Bu yapılan radyoculuk mu, örgütlenme çalışması mı? Gebze'de radyo savaşı. İslamcı radyoların en yoğun örgütlendikleri illerden biri Konya, diğeri de Kocaeli. Konya'da 45, Kocaeli'nde 30 radyo faaliyette ve çoğu da İslami çizgide. Gebze'deki Mesaj FM bu radyoların en radikallerinden biri. Bu radyonun enteresan bir serüveni var. Mesaj FM'in yayınları kent halkının bir bölümünü rahatsız etmiş. Oturmuş bu radyoya tepki göstermeye karar vermişler. Aralarında askerlerin de bulunduğu grup bir metin hazırlamış. Fotokopiyle çoğaltılan metni imzalayan onlarca vatandaş suç duyurusunda bulunmuş. İlk satırlar başvurunun nedenini özetliyor. Kişi ve kuruluşları inançları kınayıcı, tahrik edici, toplumsal tepki ve olayları sebebiyet verici, alaycı ve aşağılayıcı üslup kullanmaları, din istismarına imkan tanıyıcı yaklaşımları kanunlara aykırıdır. Savcılık, duyarlı vatandaşların başvurularını işleme koymuş. Radyodan 23 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasındaki tüm yayınların kayıtları istenmiş. 68 kaset Gebze Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Bürosu'nda tek tek dinlenmiş. Savcı Mehmet Göker ile polis memuru Hacı Hıdır Aydın kaset inceleme tutanağı hazırlamış. 2 sayfalık tutanak bir değerlendirme ile başlıyor. Radyonun genel olarak şeriat düzeni bulunması, politikası izlediği, her fırsatta İslam dininin tüm kuralları ile yaşama geçirilmesi istenilip, bu doğrultuda telkin ve tahriklerde bulunulduğu, özellikle İslamcı görüşe yönelik köşe yazılarına yer verildiği gözlendi. Raporda başvuruları doğrular nitelikte. Şikayet olmasaydı bu yayını ne emniyet fark edecekti ne de RETÜK. Rapor, asli görevlilerin fark etmediği birçok konuşmadan somut örnekler içeriyor. Bakın, Timur Taşuçar adlı imam, 25 Nisan 1997 günü radyodan yayınlanan Cuma vaazında neler söylemiş. Milletin tek gerçeği vardır İslam. Vallahi laiklik değildir. Keşke bunu Çankaya Genelkurmay Başkanı anlasa. Niye anlamıyorlar da Kur'an kurslarını imam hatipleri kapatmakla bir takım zalimler meşgul oluyor. İslam'a karşı olanlar vatan hainidir, tek birleştirici İslam'dır, laiklik değil. Bu sözlerin anlamı açık. Demirel ve Karadayı ona göre vatan haini. Üstelik onlar milleti de anlamıyorlar. Bu konuşmalar sadece Taş Uçar'a da özgü değil. 30 Nisan'daki tefsir programını sunan Abdullah Erkan da aynı kesimleri suçlamış. Türkiye'de yaşam biçimi cahiliye devriyle aynıdır. Mevcut hukuk düzeni batılıdır. Şeriat düzeni için mücadele edilmelidir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Paşalar ve Diyanet İşleri Başkanı hiç hüküm ifade etmemektedir. Yine aynı gün Enes Yüksel'in sunduğu Karanlıktan Aydınlığa adlı programda da İslam'ı tam olarak yaşamak için rejimin sınırlarına uygun İslam'ın kabul edilmeyeceği dile getirilmiş. Sözü imam hatiplerin kapatılmasına getiren Yüksel, herkesi tepki göstermeye çağırmış. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Müslümanlar olarak mutlak manada tepki göstermek, elimizden gelen imkanları seferber etmek mecburiyetindeyiz. Polislerin kasetleri izlemesi günlerce sürüyor. O nedenle birkaç tutanak düzenleniyor. 6 Haziran tarihli tutanakta da Mesaj FM'in vericilerini güçlendirmek için başlattığı kampanya aktarılıyor. Kampanyanın gerekçesi de Cumhuriyet'e sövgü dolu. Cumhuriyet bizim için ikinci plandır. Müslüman olarak laikleri çok güttük, çobanlık yaptık. Savcılık bu tutanakları inceledikten sonra görevsizlik kararı vererek dosyayı Devlet Güvenlik Mahkemesi ve RTÜ'ye havale etmiş. Tam bu dönemde Genelkurmay'ın da bu radyo ile ilgili bir şikayeti de RTÜ'ye ulaşmış. Şeriatla idare edilmeyen rejimlerde şeriattan başka kanunlarla idare edenlere itaat etmek yasaktır. Mesaj FM'deki bu sözler İstanbul'daki Dolunay FM ile ilgili raporu hatırlatıyor. Orada da aynı şeyler söylenmişti. Sadece sözlükler farklıydı. Laikliğe garip tanımlar yapan üyeleri bile bulunan RTÜK, önüne bu kadar raporu yığılınca ne yaptı dersiniz? Mesaj FM'i bir kez de onlar izledi. Gördüler ki radyonun hemen her yayını şeriatçı yayın örnekleriyle dolu. Bir raporda RTÜK'te hazırlandı. Radyodan alınan bir cümle pervasızlığın örneği olarak rapora konmuştu. Cumhurbaşkanı Demirel'in adının Avrupa Birliği'ne girilmesi şartı olarak Salomon olarak değiştirilmesi, Başbakan Yılmaz'ın adının da Mesut Moşe olması öne sürülebilir. Sonuç ne mi oldu? Ne olabilirdi ki? RTÜK'ün muhafazakarlarının gönlü böyle bir radyoya ağır bir ceza verilmesine razı olmadı. Sadece bir uyarı ile yetinildi. O da aylar sonra. Oysa aynı RTÜK Şanlıurfa'daki Karacadağ Radyosu'nu bir Kürtçe türküdeki sözler nedeniyle 7 gün, içerideki Şok Radyo'yu da silahlı kuvvetleri küçük düşürücü yayın yaptığı gerekçesiyle tek yayından 30 gün yayın durdurma cezasına çarptırmıştı. İşte RTÜK'ün kullandığı ceza ölçüsü bu. Ölçü bu olunca Türkiye'de 1100 civarındaki özel radyo kuruluşu içerisinde sayıları yüzlerle ifade edilen İslamcı radyoların bildiklerini okumaları da son derece doğal sonuç. Oysa RTÜK'ün üzerine düşen tüm radyoların yayıncılık ilkelerine uygun yayın yapmasını sağlamak, örgütlenme faaliyetiyle radyoculuk faaliyeti aynı şey sayılamaz. RTÜK olup bitenler karşısında seyirci. Bir düzenleme getirme gücü olmayan RTÜK'ün tek başarısı var. O da bir devlet kurumunun bu kadar kısa sürede nasıl köhneleşebileceğini göstermek. Hatırlıyor musunuz? Yıllar önce radyomu istiyorum kampanyaları düzenleyip antenlere kara kurdeleler bağlamıştık. Video kasetlerinin bitişi. Video furyası bitti, yaşasın İslami kasetler. Ne bir yaz aşkıydı video kulüpler, ne de biz hızlı çapkınlardık. Sadece maymun iştahlılık vardı serdi. Telsizleri yatak odalarına sokan, televizyonları kapatmayı unutmayın yazısına değin izleyen teknoloji şaşkını bizler, bir dönemin gözdesi video kulüpleri çabucak unutuverdik. Unutmak ne kelime, sildik defterden hiçbir iz kalmamacasına. Oysa akşam üstlerinin özellikle hafta sonlarının değişmez uğrak yeriydi video kulüpler. İş yerinden hızlı, hatta koşar adımlarla çıkılırdı. Amaç çoğu kez aynıydı. Aman istediğim filmler bitmeden yetişeyim. Bir koşu video kulübe dalınır, 8-10 film poşetlere doldurulur ve hafta sonunu kurtarmanın huzuruyla evin yolu tutulurdu. Koca bir cumartesi pazar eve kapanırdı aile. 2 gün ekran başına geçer, filmler birbirini izlerdi. Video kapandıktan sonra filmler beyinde karışır, iz bırakan kareler senaryo salatalarına dönüşürdü. Pazartesiler hülyalı bir kafayla başlardı o nedenle. Gerçekliğe dönmek için işe gitmeden önce kasetleri köşe başındaki video kulübe bırakmak gerekirdi. Ve tabii ardından yüzünü büronun hafta sonu baygın havasıyla yıkamak. Tam da böyle bir furyaydı. 1980'lerin başında her mahallede onlarca video kulüp açılmıştı. Her bir yanda video üzerine hummalı bir faaliyet sürüp gidiyordu. İstanbul'da yabancı kasetlerin Türkçe'ye çevrilmesiyle uğraşan dublaj büroları açılmış, altyazı şirketleri kurulmuştu. TÜYAP İstanbul'da video ve müzik fuarı düzenlemeye başlamıştı. Bugünün kimi ünlü sinema yazarları o günlerde video film eleştirileri yazıyordu. Video sinemadan daha gözdeydi. Çünkü Yeşilçam, televizyonların yayına başlamasının ardından girdiği krizden tam olarak kurtulamamıştı. Kazım'a ne lazım tarzı, bir yatak, bir erkek, birkaç kadından ibaret filmler döneminin şokunu yine atlatıyordu. Yeşilçam bile umudunu videoya bağlamış, eski çöpe atılan filmlerden para kazanma senaryoları üzerine enerji harcıyordu. Videoya verilen önemin en büyük göstergelerinden biri de Video Sinema Dergisi çıkarılmasıydı. 1984-1985'te çıkan dergi, video ve sinema ile ilgili en önemli kaynaktı. Video kulüplerin tanıtım çabaları da bu derginin sayfalarına yansıyordu. Zaman değerlidir, değerli filmler izleyiniz. Video Fem, derginin çizeri Latif Demirci'ydi. Bugün Presbey'de çizgilere taşıdığı keskin gözlem gücünü o günde video furyasına yöneltmişti. Dikkat dikkat! Bu akşam Manisalı Bakkal Rasim abinin evinde saat 9.15'te iki video kaseti var. Birincisi İbrahim Tatlıses, ikincisi Kemal Sunal. Herkes davetli. Dikkat dikkat! Bu akşam saat... Eylül 1984'te çizdiği bu karikatür o günlerin ruh halini güzelcene özetliyordu. Varoşlar bile tek kanallı siyah beyaz televizyonun cazibesinden kurtulmuş, iyicene videoya sarmıştı. İçine gıdıklardı erkeklerin. Videoyla bu denli sıkı fıkı olmanın iki nedeni vardı. Birincisi sinema severlerin çaresizliği, ikincisi porno filmi merakı. İlk başlarda yurt dışına çıkanların, Almanya'daki işçilerin ilk getirdikleri kasetlerin çoğu pornoydu. Peki sinema severler neden zor durumdaydı? Her şeyden önce Türkiye askeri günler yaşıyordu. Sinematek kapatılmıştı. Sanat filmlerini izleyebilmek TRT'nin insafına kalmıştı. Video furyası bu dengeyi alt üst etti. Sinema severler video sayesinde Batı'nın ünlü yönetmenlerinin film külliyatının neredeyse tamamını izleme olanağı buldular. Hatta kimi yönetmenlerin kenarda köşede kalmış filmleri bile tedavüle çıktı. Kimi filmlerin video kasetleri dünya sinemalarında gösterime girdiği tarihlerde Türkiye'de piyasaya çıktı. Sylvester Stallone'nin Rocky ve İlk Kan serisi, Polis Akademisi'nin ilk üçü bu tür örneklerdi. Ne de olsa bu filmlerin müşterisi çoktu. Kadınlar ve çocuklar da video furyasından alabildiğine yararlandılar. Walt Disney dünyasının çizgi filmleriyle tanışırken ev kadınları, hanedan gibi pembe dizileri izleme alışkanlığına o dönemde adım attılar. Videonun karlı bir alan olduğu kokusu her yana yayıldı. Tiyatro dünyası Zeki Alasya Metin Akpınar'ın oyunlarını kasetleştirdi. Korsan müzik kasetiyle uğraşanlar, korsan video kaseti çoğaltmaya ek iş edindiler. İşi kısa zamanda o kadar ileri götürdüler ki, Fahriye ablanın korsan video kasetleri filmin sinemalarda gösterime girmesinden önce ülke sathına yayıldı. Ahmet Muhit Dranas'ın ünlü şiirindeki "Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla" sorusu korsan kasetler sayesinde belleklerde özel bir yer edindi kendine. Tabii başroldeki Müjde Arın içini gıdıklardı bütün erkeklerin dizesine uykun devinimleri de. İslamcıların müthiş buluşu. Video furyası İslami kesimleri de etki alanına aldı. 1981-82'de günah deyip video kulüpleri dükkan kiralamayan İslamcılar video işini kısa zamanda çözdüler. Birbiri ardına İslamcı video kulüpleri kuruldu. Bu kulüplerin ayırt edici özellikleri afişleriydi. Çoğunlukla Anthony Quinn'in Çağrı filmi olurdu kaplarını da vitrinlerinde. Ayrıca namaz kılmayı öğreniyorum benzeri dini eğitim kasetlerini, İslamiyetle ilgili eski Türk filmlerini tezgaha çıkardılar. Önce Avrupa ülkelerindeki İslamcı gruplar, Kaplancılar ve Milli Görüş Teşkilatı fark etti videonun müthiş bir propaganda aracı olabileceğini. Propaganda konuşmalarıyla dolu video kasetler önce Avrupa'da sonra Türkiye'de servise konuldu. Artık ev, mahalle toplantılarının baş konuğu video kasetlerdi. İslami propaganda alanında yeni bir çığır açılmıştı. Zaten Erbakan bir teknoloji tutkunuydu. Onun direktifleriyle video kasetler Refah Partisi'nin hücrelerine değin girdi. Refah Partisi örgütleri anında video kamera kullanma ustası olup çıktı. Her ünlü Refah Partisi hatibinin konuşmasını kaydediyor, sonra propaganda çalışmalarında kullanıyor ya da dağıtıyorlardı. Kasetler aynı zamanda bir gelir kapısıydı. Partide, İslami kitapçılarda, kitap fuarlarında video kasetler satılıyordu. Refah Partisi'nin video taktiği anında tüm İslami gruplara sirayet etti. Hizbullah'tan Fethullah Gülen cemaatine kadar irili ufaklı tüm gruplar videolandı. Onlar da çekim yapmaya, kaset dağıtıp satmaya başladı. Videoculuktan kebapçılığa. 1985-86'da İslami videoculuk salgını yerleşirken bu kez video piyasasında krizin ucu gözüktü. O yılların sorunları daha çok korsan kasetler, bandrol kavgası, polisin porno kaset baskınlarıydı. O sırada çıkan bandrol yasası küçük firmaları eledi. Yasanın getirdiği telif ödemeleri video kaset piyasasını derinden sarstı. Birkaç yıl içinde video furyası iyice duruldu. 1990'a gelindiğinde iyice zayıflamıştı video kaset piyasası. Ama İslami kesim duruma hemen uyum göstermişti. Ne de olsa onların telif ödeme sorunu yoktu. Kasetlerin çoğuna bandrol almışlar, sadece dar çevreye dağıttıkları kasetleri el altından servise koymaya devam etmişlerdi. Video kulüpleri asıl darbeyi indiren özel televizyonlar oldu. Ekranların renklenmesiyle birlikte kapanan kepenkler çoğaldı. 1-2 yıl içinde de soyu tükenenler sınıfına dahil oldular. Ankara Videocular Derneği'ni kurup başkanlığını yapan Selçuk Alparslan bile kendine yeni bir iş buldu. Bir zamanlar 8 bayi olan İdeal Video Kulübü Alparslan'ın yeni iş alanlarına isim babalığı yaptı. İdeal Kebap ve İdeal Export Giyim. Anlayacağınız, halkımızın film yerine kebap isteğini kabullenmiş Alparslan. Anıları hala canlı. Hafta sonunda rafta kaset kalmazdı. Son gelen müşteriler ismine bakmadan alırlardı kalan kasetleri. Ondan bayilik almak isteyenler kuyruk olurmuş. Bayilik almak isteyenler torpil için araya başkalarını sokarlardı. Yine de zengin olamamış. O furyada para kazanamadım. Son 2-3 sene ayakta kalma savaşı verdim. Ve sonunda anlamış savaşı kaybettiğini, yüzünü kebaba dönmüş. Oysa Amerika'da, Avrupa'da video kiralayan kulüpler hala revaçta. Türkiye'de ise kiralama dönemi tamamen kapandı. Ne videotek kaldı ne de bir video kulübü. Artık DVD'ler moda. Video kasetler müzik marketlerin, süpermarketlerin bir köşesinde müşteri bekliyorlar. Daha çok boş kaset satılıyor. Onlar düğün sünnet törenlerinde çekim yapmaya yarıyor çünkü. Evler ise video çöplüğü durumunda. İslami kesim ise video dünyasındaki bu yıkımın dışında kaldı. Ne zamanki Refah Yol iktidarını 28 Şubat rüzgarı yıktı, Türkiye'de hava döndü. İşte o zaman onlar da video kulüp sahipleri gibi video zede oldular. Yaydıkları propaganda kasetleri birer birer geri dönmeye başladı. Hem de ne dönüş? En büyük propaganda silahı bu kez sahibine çevrilmişti. Necmettin Erbakan, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan, Fethullah Gülen ve daha niceleri sevgili oyuncakları videonun altında kaldı. Üstelik kimseye kızmaya hakları da yok. Ne de olsa sohbet toplantılarını video kasete kaydedenler de kendileri. Garip ama telekulaklar bu kez suçsuz.